Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriyâ Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Ordibeş 1402, Hicri Kameri 19 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 10 Mayıs 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye'deki seçim gelişmeleri üzerine siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları, İran masalları ve efsaneleri ve İran'ın doğa harikaları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Susan Kolipur.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Moskova'da dörtlü Suriye toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dörtlü Moskova toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. İran ile Türkiye Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi. Komutan Bakari, Siyonist rejimin düşüş rampasında olduğunu söyledi. Gazze şehitlerin sayısı 20'ye yükseldi. Ve Amerika basınına konuşan Kılıçdaroğlu, Batı'nın Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya ve Suriye dörtlü toplantısı Moskova'da düzenlendi. İran, Rusya, Suriye, Türkiye Dışişleri Bakanları dörtlü bir görüşme çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol binasında toplandı. Zirveye dört ülkenin dışişleri bakanları katılarak Suriye krizi için siyasi bir çözüm aradı. İran Dışişleri Bakanı bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi çözümü desteklediğini, Türkiye ve Suriye'nin de siyasi çözüme odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Bu zirve öncesinde Suriyeli mevkidaşı ile baş başa görüşen Emir Abdullahyan, siyasi çözüme ulaşılması halinde Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ve Amerikan işgalcilerinin de Suriye'nin kuzey bölgelerinden çıkarılması için zemin hazırlanacağını da vurgulamıştı. Emir Abdullahyan, toplantıya ilişkin olarak Twitter'den yaptığı paylaşımda Suriye hükümetini ve halkını bölge gerçeğinin bir parçası şeklinde değerlendirdi. Geçen 25 Nisan'da da İran, Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları Moskova'da bir araya gelmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova'da düzenlenen İran, Türkiye, Rusya, Suriye toplantısında yaptığı konuşmada Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, uluslararası ilişkilerde eşsiz ve özel bir durumdayız. Tüm işaretler dünya düzeninde geçiş sürecini, Amerika gücünün gerilmesini ve bölgeciliğin güçlenmesine tanıklık ediyor. Dünyanın geleneksel güçlerinin geçmişte olduğu gibi artık kendi görüşlerini dayatıp tek taraflı hareket edememesi, Suriye'nin sorunlarının siyasi girişimlerle çözülmesine ve bu ülkede ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına imkan sağlamıştır, dedi. Türkiye-Suriye diyaloğunun başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Emir Abdullahyan, bu olayı iki ülke halkının yararı ve bölgenin güvenliği yönünde değerlendiriyoruz. İki ülkenin sorunlarını diyalog yoluyla ve iyi komşuluk temelinde çözeceğine inanıyoruz, ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan, İran, Suriye ile ilgili sorunlara yönelik herhangi bir siyasi çözümün bu ülkenin tüm toprakları üzerinde ulusal egemenliğini uygulayabileceği şekilde hedeflenmesi gerektiğine inanıyor. Başta Türkiye olmak üzere Suriye'nin komşuları bunun gerçekleşmesi için bu ülkeyle işbirliği yapabilir ifadelerinde bulundu. Bakan Emir Abdullahyan, güçlü ve bağımsız bir Suriye'nin terörün, ayrılıkçıların, Amerikan güçlerinin işgalinin ve ülkenin ulusal kaynaklarının çalınmasının üstesinden gelebileceğine inanıyoruz. Ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini gerçekleştirmek ve komşu ülkelerde ortaya çıkan sorunları çözmek için Suriye'nin yeniden inşası konusunda ülkeler ve uluslararası toplumların ortak işbirliğine vurgu yapıyoruz, diye kaydetti. Siyonist rejimin Suriye topraklarına, özellikle de bu ülkenin sivil bölgelerine yönelik saldırılarını kınayan Emir Abdullahyan, bu saldırıları dünya barışı ve bölgesel istikrarın ihlali olarak değerlendiriyor ve uluslararası toplumdan bu eylemlere karşı koymasını istiyoruz. Siyonist rejim Suriye'ye körü körüne saldırmak ve uluslararası hukuk ve kanunları çiğnemekle iç sorunlarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Suriye ordusunun insanlık dışı bu eylemlere uygun zamanda yanıt vereceğinden eminiz, dedi.
İran, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Moskova'da Suriye toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması ve Türkiye-Suriye münasebetlerinin ileriye taşınması için yol haritasının hazırlatılmasına vurgu yaptı. Moskova'da 4 ülke Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moskova'da bir araya gelerek Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin konular hakkında çeşitli boyutlarda temel ve sarih görüşme gerçekleştirdiler. Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararnamesi ve Astana sürecindeki resmi açıklamalar dikkate alınarak katılımcıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kaldıklarına, bu ülkenin iç işlerine karışmamaya, terörizmin tüm şekliyle bölücülük ve radikalizm ile mücadeleye vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca Suriye'ye uluslararası yardımların artırılmasının öneminin altı çizildi. Katılımcılar ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcılarının Türkiye-Suriye ilişkilerinin ileri götürülmesi için dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat başkanlarıyla koordinasyon içinde bir yol haritasını hazırlamakla görevlendirildikleri üzerinde musabık kaldılar. Moskova toplantısının ardından yapılan açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanlarının olumlu ve yapıcı bir ortamda görüşme yaparak gelecekte üst düzeyde teknik görüşme ve temasların dörtlü çerçevede devam etmesi üzerinde anlaştıkları ifade edildi.
Moskova'da düzenlenen dörtlü toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye'nin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesi ve Suriye'deki durumun değerlendirildiği dörtlü toplantı Dışişleri Bakanları seviyesinde gerçekleşti. Moskova'da düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El Miktat katıldı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan toplantı sırasında Türk mevkitaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, enerji konusunun da ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi," ifadelerini kullandı. Toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerini sürdüren Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi. İranlı Bakan, Moskova'daki dörtlü toplantı öncesi Suriyeli mevkitaşı Faysal Miktat ile de bir araya gelmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Moskova'da bir araya geldi. Moskova toplantısının ardından gerçekleşen görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı bu zirvenin sonuçlarından memnun olduğunu dile getirdi. Lavrov, dörtlü toplantının Suriye meseleleri hakkında iyi bir adım olduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye konulu dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Moskova'daki Suriye konulu dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımda terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı tüm General Bakri Siyonist rejimin çökmekte olduğuna işaretle hiçbir zaman tek kutuplu küresel düzenin kalıcı olmadığını vurguladı. Bugün Tahran'da Ulusal Savunma Yüksek Akademisi'nde konuşan Genelkurmay Başkanı tüm General Muhammed Bakri, tek kutuplu düzenin hiçbir zaman sürdürülebilir olmadığını ve dünyanın her daim yeni düzen arayışında olduğuna işaretle, Sovyetler Birliği'nin dağılmasında ve iki kutuplu düzenin son bulmasından sonra, dünyada hiçbir zaman tek kutuplu düzenin sürdürülebilir hal almadığını kaydetti. Sözlerinin devamında Komutan Bakri, gaspçı Siyonist rejimin 2006 yılından beri yaşanan savaşlardaki yenilgilerine işaretle, işgal rejiminin çeşitli siyasi, iç, güvenlik, ekonomik ve toplumsal boyutlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve Amerika ve diğer müttefiklerinin yardımlarının da kısıtlandığını ifade etti. Komutan Bakri buna karşın, mazlum, ancak kahraman Filistin halkı ve direniş cephesinin koordinasyon, sinerji, hak arayışı girişimleri ve Filistin ve Kudüs'ü işgalden kurtarma yolunda ileriye doğru hareket etmenin doruk noktasında olduğunu söyledi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tüm General Selami, Batı Asya bölgesindeki son gelişmelere cevaben bölgede büyük olayların yaklaştığını ve hakkın yeniden yükseleceğini söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, birkaç ay önce meydan okuyan Siyonistlerin şimdi şaşkına döndüğünü, zira her gün Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda 30'dan fazla operasyon düzenlediğini belirtti. Tümgeneral Selami, Batı'nın son zamanlarda sistemlerin savaşları kazanamadığını fark ettiğini ve bu nedenle Batı'nın kültürel istila ve ekonomik ablukanın ötesinde terör, sabotaj, güvensizliğin yayılması ve hibrit savaş peşinde olduğunu belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı, hiçbir ordunun bu kumpaslardan biri bile karşısında ayakta kalamayacağını, ancak İran İslam Cumhuriyeti bugüne kadar tüm bu planlara karşı durduğunu ve bayrağını dalgalandırmaya devam ettiğini söyledi.
34. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı başladı. Uluslararası Kitap Fuarı'nın 34.sü bugün Çarşamba İmam Hümeyni Musallası'nda ve ayrıca kitap.ir web sitesinde sanal olarak çalışmalarına başladı. Bu dönemki fuarın sloganı "Gelecek okunmalıdır" şeklinde seçildi. İrna'nın bildirdiğine göre sergiye 200 kitapçı, 100 yabancı yayın evi ve 2700 yerli yayın evi katıldı.
Siyonist rejim Gazze'yi dün geceden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Siyonist işgal rejiminin dün Gazze'yi gerçekleştirdiği saldırılara cevaben, bugün öğleden sonra gerçekleştirilen füze saldırılarında Siyonist işgal rejiminin başkenti olarak kabul edilen Tel Aviv şehri hedef alındı. Diğer yandan Siyonist işgal güçlerinin savaş uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırılarını bugün de sürdürdü. Bugünkü saldırılarda şimdiye kadar 2 kişinin şehit edildiğinin, birçok kişinin de yaralandığının tespit edildiği haber verildi. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye işgal rejimin Gazze'deki cinayetlerini sert şekilde kınadılar.
Siyonist işgal rejiminin dün Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara misilleme amacıyla bugün öğleden sonra gerçekleştirilen roket saldırılarında Tel Aviv şehri hedef alındı. Siyonistlere ait Yediot Ahronot gazetesinin yayımladığı haberde Tel Aviv'den önce Gazze çevresinde yerleşim merkezlerinde de alarm sirenlerinin çaldığına dikkat çekildi. Filistinli işçiler internet ortamında roket saldırısı esnasında Tel Aviv'de hareketin tamamen durduğunu gösteren videolar yayımladı. Bu da saldırının işgalcilerde ciddi endişeye sebep olduğunu belgeledi. Birçok kişi siren sesleriyle sığınaklara girdi. Bunların arasında işgal rejiminin iletişim bakanı da var. Diğer yandan Siyonist işgal güçlerinin savaş uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırılarını bugün de sürdürdü. Bugünkü saldırılarda şimdiye kadar 2 kişinin şehit edildiğinin, birçok kişinin de yaralandığının tespit edildiği haber verildi. Gazze'deki Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad, Han Yunus'a yönelik saldırıda yaralananlardan ikisinin durumunun çok kritik olduğunu duyurmuştu. Daha sonra bunlardan birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca bir başka şehidin naaşının da Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşgal uçakları ayrıca tarım arazilerini hedef alan saldırılar da gerçekleştirdiler. İşgal güçlerinin dün sabah Filistin'in Gazze şeridindeki Gazze ve Refah şehirlerine düzenledikleri hava saldırılarında 4'ü çocuk, 13 kişi şehit edilmiş, 20 kişi yaralanmış. Akşam saatlerinde de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan El Kerrare kasabasında bir arabayı hedef alan hava saldırılarında 2 kişi şehit edilmişti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını açıkladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Wall Street Journal'a açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'daki kritik rolünü güçlendireceğini ve Avrupa Birliği'ne katılım hedefini canlandıracağını açıkladı. Kılıçdaroğlu ayrıca demokratik dengeler açısından Türkiye'ye yeni bir nefes aldıracağını da sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 5,3 milyon genç var ve özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Bu gerçek bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği için, Batı medeniyeti için de çok önemli açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Ukrayna krizindeki konumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Türkiye'nin Rusya'daki Türk yaptırımlarını Rusya'daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini ancak Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye, Batı İttifakı ve NATO'nun bir üyesi ve Putin de bunu iyi biliyor. Türkiye, NATO'nun aldığı kararlara uymalı ifadelerini kullandı.
Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdiği dörtlü toplantıda Sergey Lavrov, Türkiye seçimleri hakkında konuştu. Toplantının başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk meslektaşlarımın genel seçimleri başarıyla yapmalarını temenni etmek isterim. Bildiğim kadarıyla seçimler yurt dışında hali hazırda başladı. Seçimlerin adil, şeffaf olacağından herhangi bir dış müdahale olmadan Türk halkının iradesini ortaya koyma imkanı sağlayacağından eminim dedi. Türkiye'nin Rusya için iyi bir komşu ve önemli bir ortak olduğunun altını çizen Lavrov, Ankara'nın uluslararası ve bölgesel otoritesinin son yıllarda ne kadar arttığını görüyoruz ve Türkiye ile ikili işbirliğimizi daha da genişletme ve güçlendirme niyetindeyiz ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Rusya'nın 600 milyon dolar tutarında Ankara'nın doğalgaz borcunun 2024'de ertelenmesi konusunda mutabakat sağladığı belirtildi. Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin doğalgaz için Rusya'ya yapması gereken 600 milyon tutarındaki ödeme 2024 yılına ertelendi. Kaynaklar, enerji fiyatlarındaki artışın erteleme kararının alınmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin enerji fiyatlarındaki duruma bağlı olarak gelecek aylarda diğer ödemeler içinde erteleme alabileceğini kaydeden kaynaklar, ertelemelerin toplamda 4 milyar doları bulabileceğinin altını çizdi. Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada ödemelerin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığının, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını açıklamıştı.
Suudi Arabistan Kralı, Suriye Devlet Başkanı'nı Arap Birliği Konseyi toplantısının 32. oturumuna davet etti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Ali Suud, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 19 Mayıs'ta Cidde'de yapılacak olan Arap Birliği Konseyi toplantısının 32. oturumuna davet etti. Davetiyenin Suudi Arabistan'ın Ürdün Büyükelçisi Naif El-Sudeyri tarafından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a teslim edildiği açıklandı. Arap Birliği Dışişleri Bakanları'nın 12 yıl aradan sonra Suriye'nin Arap Birliği'ne şartlı olarak dönmesi konusunda anlaştığı açıklanmıştı.
Ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu elçisi Igor Hovayev ile bir araya geldi. Çalışma ziyareti kapsamında Erivan'da bulunan Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu elçisi Igor Hovayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin konular ele alındı. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetleri Blinken'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin ev sahipliğinde Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri heyetleri arasındaki görüşmelerde elle tutulur ilerleme kaydedildiğini ve nihai bir anlaşmanın artık oluşulabilir olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in radikal kabinesinin Gazze'ye karşı yeni cinayetleriyle ilgili. Siyonist rejim İsrail cinayetlerinin devamında Gazze şeridinde bazı noktalara terör saldırıları düzenleyerek aralarında İslami Cihad'ın askeri kanadı Seraye el-Kudüs'ün üst düzey komutanlarından üçünün de bulunduğu 13 Filistinliyi şehit etti. Şehit olan 13 Filistinliden 4'ü çocuk, 6'sı kadın ve 3'ü İslami Cihad'ın komutanlarındandı. Başka bir ifadeyle işgal rejimi İsrail'in salı günü düzenlediği terör saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti. Bu nedenle Filistin Direniş Grupları Ortak Komitesi açıklama yaparak işgal rejiminin dünkü cinayetini kalleşçe nitelendirdi. Siyonist rejim bu cinayeti İç Güvenlik Servisi Şabak ve ordunun işbirliğiyle 40 savaş uçağını kullanarak Gazze'de gerçekleştirdi. Siyonist rejim hedef alınan komutanların İsrail'e roketli saldırıların talimatını verdiğini ileri sürdü. İşgal toprakları 18 haftadır Başbakan Benjamin Netanyahu ve Siyonist rejimin en radikal kabinesine karşı yüz binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto eylemlerine sahne olduğu bir ortamda Siyonist rejim Gazze'deki bu korkunç cinayeti işledi. Netanyahu ile İç Güvenlik Bakanı Ben-Gvir arasında anlaşmazlıklar giderek büyüdüğü bir ortamda yaşanan bu cinayet, Siyonist rejimin bir kez daha barbar yüzünü ortaya koydu. Ben-Gvir, İsrail kabinesinin Gazze konusunda zayıf hareket ettiğine inanarak kabine toplantılarına katılmıyor. Böylece Siyonist rejim iç anlaşmazlıklar ve krizlerin üstünü örtmek ve kabine karşıtı geniş çaplı gösterileri saptırmak için bu cinayetleri işliyor.
Bu doğrultuda Suriye Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin cinayetine gösterdiği tepkide İsrail'in Filistinlere karşı katliamına son vermek ve İsrailli yetkililere yanıt vermek için gerçek önlemlerin alınması gerektiğini belirterek İsrailli yetkililerin iç krizlerin üstünü kapatmaya çalıştıklarını deklare etti. Burada önem arz eden konu Netanyahu kabinesinin bir süredir Filistin direniş komutanlarına yönelik suikast planını gündeme getirmiş olmasıdır. Yüz binlerce eylemcinin protesto eylemleri ve muhalefetin birliği ve bütünleşmesiyle karşı karşıya kalıp şaşkın duruma düşen Netanyahu'nun kabinesi Filistinlilere karşı cinayetler işliyor ancak Filistinli gruplar direniş eylemleriyle işgal rejiminin cinayetlerine yanıt veriyor. Bu yüzden işgal rejimi kabinesi direniş komutanlarına yönelik suikast politikasını gündemine almıştır. İbranice yayın yapan medya, Salı günü Siyonist rejimin televizyonunun Kanal 13'ünden naklen verdiği haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik yetkililerine bu rejimin terör politikasına döndüğünü bildirdiğini duyurdu. Filistinli gruplar ve şahsiyetlerin gösterdikleri tepkileri ise onların Siyonist rejimin terör yaklaşımından korkmadıkları gibi bu rejime karşı koymak için kararlı iradeye sahip olduklarını gösteriyor. Hamas Hareketi Siyasi Bürosu üyelerinden Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada şehitlerin akan kanının Filistin'i özgürleştirme yolunu açacağını belirtirken, Hamas lideri İsmail Haniye, direniş komutanlarına yönelik terör saldırısının Siyonist düşman için asla güven sağlayamayacağını, hatta tam tersini direnişe yoğunluk kazandıracağını, Siyonist düşmanın hesaplarında tamamen hata yaptığını ve ağır bedel ödeyeceğini vurguladı. Siyonist rejimde direniş gruplarının kesin tepkisinin farkındadır. Bu nedenle ordusunu alarma geçirmiş ve sığınaklarının kapılarını da açmıştır.
Akşamki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileriyle ilgili. İslamabad Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın yolsuzluk davasıyla ilgili tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti. Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve 43 gösterici de gözaltına alındı. Ulusal basındaki haberlere göre hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'da başkent İslamabad'a giden Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han, mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından binlerce Pakistan Adalet Partisi destekçisi ülke genelinde protestolara başladı. Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da protestolarda bir Pakistan Adalet Partisi destekçisi yaşamını yitirdi. Faisalabad şehrindeki gösterilerde de 13 kişi yaralandı. Pakistan Adalet Partisi, Hareketi Partisi kaynakları göstericilerin silahla vurulduğunu öne sürerken polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İslamabad Emniyet Müdürlüğü'nün yapılan açıklamasında protestolarda 5 polisin yaralandığı, 43 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Pakistan Adalet Hareketi Twitter'dan yaptığı çağrıda Pakistan'ı kapatın, sıra sizde Pakistan halkı, İmran Han daima sizin yanınızda durdu, şimdi onun yanında durma zamanı ifadelerine yer verdi. Karachi, Rawalpindi, Lahore, Peshawar ve diğer birçok şehirde yolları kapatan göstericiler çeşitli kentlerde kamu mallarına zarar verdi, polis araçlarını yaktı. Rawalpindi'de gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı. Genelkurmay Başkanlığı binasına yürümek isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Pakistan Adalet Hareketi Partisi taraftarlarından İrfan Hattak yaptığı açıklamada sadece tek bir amaç için Rawalpindi'de bulunduğunu dile getirerek İmran Han bizim kırmızı çizgimiz, Genelkurmay Başkanlığından Han'ı serbest bırakmalarını istiyorum, o serbest kalana kadar protestoya devam edeceğiz dedi.
İçişleri Bakanı Rana Sanaullah başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada Han'ın başbakanlığı döneminde İngiltere'de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24,7 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldığını söyledi. Sanaullah, İngiliz yetkililerinin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 240 milyon doları iade ettiğini, ancak İmran Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine müteahhide iade ettiğini dile getirdi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han ayrıca İslamabad yakınlarında Al-Kadir Üniversitesi'nin kurulumunda bazı arazilerden haksız menfaat elde etmekle de suçlanıyor. Bu arada İslamabad Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın yolsuzluk davasıyla ilgili tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti. İmran Han hakkındaki tutuklama kararı Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından verilmişti. Böylece Pakistan yargısının İmran Han'ı tutuklama çabası İmran Han ve Adalet Hareketi Partisi tarafından siyasi bir hareket sayılıyor. Onlara göre bu hareket gerilime sebebiyet veren bir girişim olup Pakistan'ın güvenlik ve ekonomik sorunlarının çözümünü zorluklarla karşı karşıya getirecektir. Siyaset uzmanlarından Muhsin Rui Sıfat bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin ülkede üçüncü güç olarak ordunun yardım ve desteğiyle iktidara geldiğini, ancak hızlı bir şekilde ve yolsuzluk karşıtı politikasıyla Pakistan toplumunda konumunu güçlendirmeyi başardığı için yargının İmran Han ve partisinin prestijini bozmak için ordunun yeşil ışığıyla harekete geçtiğini, böylece ordu, yargı ve hükümetten oluşan gücün üç unsurunun söz konusu partinin yeniden iktidara gelebileceğine dair endişesini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti. Sonuç itibarıyla İmran Han'ın tutuklanması, taraftarları ve partisinin konumu ve gücünü yoklamak için önemli bir durum sayılıyor. Taraftarları ve parti üyelerinin eylemleri hükümet ve güvenlik servisleri tarafından kontrol altına alınması halinde İmran Han ve partisine yönelik baskılar artacak. Aksi takdirde ülke yeni bir siyasi krize sürüklenebilecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Akşam yayınımız Türkiye'deki seçim gelişmeleri üzerine siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportajla devam ediyor. Birlikte dinliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde de Türkiye seçimlerine ilişkin son gelişmeler ve haberleri konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşları Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilcilik ve 16 merkezde oy kullandı ve Türkiye'nin yurt dışındaki oy verme işlemi böylece sona erdi. Türkiye'nin seçim gelişmelerine ilişkin çeşitli konularla ilgili haberler gündeme yansımaktadır. Bugünkü sohbetimizde biz bu süreci ve aslında kampanya sürecinin nasıl ilerlediği konusunu konuşmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi biliyorsunuz seçim gününe sayılı günler kala biraz daha hararetli bir şekilde bu kampanya süreci ilerlemektedir Türkiye'de. Şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum. Bu kampanya sürecinin nasıl ilerlediğini siz tespit ediyorsunuz. Her iki taraf için süreci nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Doğrusu bu seçimin ittifaklar ve Cumhurbaşkanı seçimi beraber olması nedeniyle birçok kargaşaya neden oldu. Bir gün biliyorsunuz işte bir Cumhur İttifakı, bir de Millet İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı da Kılıçdaroğlu'dur. Yani şu anda diyebilirim ki bu kampanyada karmaşalara neden olması nedeniyle seçmenin de bu konuda ufku karması, düşüncesi karışık ve net olmamakla birlikte birçok kaygıya neden oldu. Yani bugün işte buna karşılık bir tane daha aday var, Muharrem İnce ile Canoğar. Bunların kayda değer bir, şu anda Türkiye seçmeninde kayda değer bir karşılığı yok. Seçimlerde birbirine karşı yarışan bir Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu nedenle bu konuda şu anda baktığımızda bunun yanında bir de milletvekili seçimleri var. İşte bu kargaşanın nedeni de hem Cumhurbaşkanı hem vekillerin bir arada seçim olması nedeniyle partileri bu konuda birçok kargaşaya neden oldu. Yani birçok seçmen tabanı ortada olurken Cumhurbaşkanı ve partilere oy dağılımı da zaman zaman değişir. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na veren birisi başka bir partide kendi tabanında örneğin Yeşiller Partisi'nin şu andaki tabanında yani ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu olmasına rağmen partinin desteklediği Kılıçdaroğlu'nun belki bundan dolayı bir takım seçmenleri de Erdoğan'a oy verme gibi bir durumlar da karşıyadır. İşte seçmenin tercihi burada çok önemlidir. İlk olarak partilerinin dışında seçmenin kendi iradesiyle ortaya çıkan bir seçimle karşı karşıya. Yani bir yerde Cumhurbaşkanı'na verdiği oyu başka partide de başka bir partiye oy verme durumu da vardır. Bu nedenle partiler ve Cumhurbaşkanları adayları kullandıkları dil ve propaganda da gittikçe kargaşaya neden olur ve bu kargaşa sonucunda birçok mitinglerde karşı saldırılar gelişmektedir. Bu da partilerin kullanmış olduğu saldırgan politikaların sonucudur. Böyle bir seçimden karşı karşıya ilk olarak anketlerin net bir sonucu ortaya koymaları da bu da başka bir kaybı. Bunun içi de geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimde anketler yayınlanmamakta. Bu da bir kaygıdır. Bu nedenle tamamen karşı bir seçimle karşı karşıya.
Tahran Radyosu.
Kürt partiler Millet İttifakı'ndan yana oy kullanacaklarını bildirdiler bildiğiniz gibi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Muharrem İnce ben olmazsam birinci turda Erdoğan seçimi kazanıyor dedi. Anketlere değindiniz siz. Bu anketlerle ilgili yayınlanan detaylar ve aslında haberleri siz ne kadar gerçekçi buluyorsunuz efendim?
Yani anketlerde genel olarak şu anda Kılıçdaroğlu'nun önde görmesine rağmen bu her an değişebilir. Tabii ki Türkiye'deki seçim inançsal boyutu değil, biraz ekonomikle ilgili bağlı olduğu için hükümetin burada yapacağı yeni açılım veya alınacak yeni kararlarla seçimi etkileyebilecek gücü var. Bu nedenle Muharrem İnce'nin söylemi Muharrem İnce'de kayda değer bir oy almayacağını tahmin ediyorum. Yani Muharrem İnce burada binde 50 bir oy alması çok seçimin kaderini değiştirebilecek bir şey değil. Yani yüzde onlara, yüzde beşlere varan bir gücü olsa olabilir ama onun gücü binde ifade ettiği için çok değişken olmayacağı ortadadır. Tamamen her iki adayın Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında geçeceği ve büyük ihtimalle birinci turda kazanma ihtimali var adayların. Diğer adayların kayda değer bir oy almadığı için seçimin ikinci tura kalacağı kanatında değilim. Tamamen birinci turda bitebilir. Ama bütün partilerde, bütün Cumhurbaşkanı adayları birinci turda bitirmeye çalışıyorlar. Belki tura bırakmamaları istiyorlar. Böyle bir çaba içerisinde oldukları için ilk turda seçimin gitmesi olanları çok mutlu.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye seçim gündemine ilişkin son gelişmeleri ve haberleri bugün sohbetimizde gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir/temze de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'ye yeniden saldırı düzenlemesi, Filistinli direniş gruplarının işgalci Siyonistlerin saldırılarına ağır karşılık vereceklerini duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Irak Ulusal Hikmet Hareketi liderinin Siyonist rejimin Gazze saldırılarına karşı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir mesajda işgalci rejimin keyfi davranışlarda ısrar etmesi ve Filistin milletine yönelik işlediği cinayetlerine karşı Arap ve İslam dünyasının kararlı duruş sergilemesi gerektirdiğini söyledi. Hekim Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıları kınarken İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin diplomatik yollarla Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Güvenlik Konseyi'nden Siyonist rejime karşı ciddi adımlar atması ve mazlum Filistin milletine gerekli desteği sağlamasını talep etmesi gerektiğini belirtti. Hekim açıklamasının devamında şöyle dedi. Mevcut şartlar bu cinayetlerin durdurulması için Arap ve İslam dünyasının kararlı tutumunu gerektirir.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın Suriye ve Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerine yardımcı olabileceğini vurgulaması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Lübnan Hizbullah'ından Filistin direnişine destek mesajını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Lübnan Hizbullah hareketi yaptığı açıklamada Siyonist İsrail rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırısını ve Filistin İslami Cihat komutanları ve ailelerine yönelik suikastını şiddetle kınarken Filistin hareketinin yanında olduğunu ve eylemlerini desteklediğini vurguladı. Hizbullah hareketi şu ifadelerde bulundu. Direniş komutanlarına yönelik suikast, zafere ulaşılana kadar milletimizin cihat ve direniş seçeneğini ilerletme bilincine, birliğine ve kararlılığına vesile olacaktır. Siyonist düşmanın mücahitlere, kadın ve çocuklara yönelik barbarca saldırıları bir insanlık suçudur. Hizbullah olarak bizler, İslami cihad ile tam dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor ve bu hareketin ve direniş gruplarının düşmanı caydırmak için benimseyeceği tüm seçenekleri tamamen onaylıyoruz.
Hemşehri gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi'nin direnişe destek açıklamasını konu eden bir haberde ise şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Siyonistlerin Gazze şeridindeki işledikleri yeni suç ve cinayete tepki göstererek, Filistin direnişinin Siyonistlerle çatışmayı mümkün olan en üst düzeye çıkarma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Abdüsselam açıklamasını şöyle sürdürdü. Siyonist rejim, İslami Cihat Hareketi komutanlarına ve onların kadın ve çocuklarına suikast düzenleyerek iğrenç bir suç işledi. Yemen, Filistin direnişinin yeteneğine ve bu suça karşılık verme gücüne tam bir güven duymaktadır. Bu eylem Siyonist düşmana bu suçun bedelini ödemesi gerektiğini anlamasını sağlayacaktır. Bölge halkları direnişe ve Filistin milletine yardım etmelidir. Bu hain terör cinayetinden tamamen Siyonist düşman sorumludur. Düşman bu suç ve cinayetle amacına ulaşamayacaktır. Çünkü direnişin safları birdir ve konumları sabittir. Filistin'in bu katliama yanıtı gecikmeyecek ve saraya El-Kudüs, diğer direniş gruplarıyla birlikte bu şehitlerin pak kanlarının intikamını almaktan asla geri durmayacaktır. Bu arada saraya El-Kudüs sözcüsü Ebu Hamza'da bir video yayınlayarak şu açıklamalarda bulundu. Direnişin yanında olduğumuzu ve şehit kanları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi vurguluyoruz. Siyonist terör ordusunun Filistinleri katlederek gerçekleştirdikleri bu eylem, kahraman halkımızın direnişe olan bağlılığını güçlendirecektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları isimli özel sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu sohbetimizde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlere yaklaşırken adayların oylarını arttırmak için nasıl stratejiler izlediklerini ele alacağız.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yönelik suçlamalarından yola çıkarak güçlü rakibini Türkiye seçim yarışları alanından ve kulvarından uzaklaştırma politikasını gerçekleştirmek için kararlı olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda iktidar ve ortağı MHP'nin kurduğu koalisyon adayı Recep Tayyip Erdoğan ile rakip Millet İttifakı'nın bu seçimdeki adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimin ses dosyaları üzerinden yükseldiği söylemek gerekir.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu seçimde millet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ses dosyaları yayımlama niyetini açıkladığı koşullarda Kılıçdaroğlu bu dosyaları sahte olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nun ses dosyalarının Amerika ziyareti öncesinde yayımlandığı belirtilmektedir. Birkaç ay önce Erdoğan hükümetine yakın medya, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi liderinin 8 saat boyunca ortadan kaybolmasından ve Gülen grubu unsurlarıyla görüşmesinden bahsetmişti.
Bu açıklamalara yanıt olarak Kılıçdaroğlu, Amerika gezisine ilişkin bir televizyon röportajında seçim rakibini 14 Mayıs seçimlerinde hile yapmaya çalışmakla suçlayarak, 8 saatlik bir gezi için Washington'a gittim ve bilgi verdim, ses dosyası veya video klibi gibi bir şeyi çıkarıp manipüle ederek aleyhime içerik oluşturmaya çalışıyorlar, dedi. Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'nın Pensilvanya eyaletindeki görüşmesini işaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kiminle muhatap olduğu, çocuk katillerine ne vaatler verdiği, batılı büyükelçilere ne taahhütler verdiği yavaş yavaş ortaya çıkacak, dedi.
Türkiye'de bu seçim kampanyası ve propaganda yöntemlerinin bir geçmişi olmadığı ve son zamanlarda yaygınlaştığı aşikar. Buna ilaveten birçok Türk analistin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başarısız olma kapasitesi olmadığını belirtmesi de dikkat çekicidir. Bu yüzden iktidar adayının seçimlerde rakibini herhangi bir şekilde ve yöntemle saf dışı bırakmasının ya da yenmesinin mümkün olabileceği söylenebilir. Bazı Türk analistler Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmeye hazır olmadığına ve oyunu kaybederlerse masayı karıştıracaklarına inanıyorlar. Özellikle iktidar partisi ve Cumhur Koalisyonu'nun işi zorlaştığı ve geniş muhalefet koalisyonunun halk desteği sayesinde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebileceği gerçeği bu durumu körüklemektedir.
Bu öngörüye paralel olarak Türkiye medyasının ve siyaset çevrelerinin dikkatini çeken önemli bir soru da Erdoğan hükümetinin 14 Mayıs seçimlerinde kaybederse yenilgiyi kabul edip etmeyeceği, bu hezimeti hazmedip hazmetmeyeceğidir. Bu soru önemlidir çünkü Türkiye'de iktidar partisi 2019 seçimleri öncesinde ve sırasında yenilgiyi kabul etmemişti. Bu nedenle dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven sonuçları zorlamaya çalışmıştı. Aslında Erdoğan hükümeti o seçimlerde zorla bile olsa halkı tekrar seçim sandıklarına getirtti ve orada Erdoğan'ın eski dostu Binali Yıldırım için bir zafer elde edilmek istendi. Ancak bu yine de olmadı.
Bu nedenle bazı Türk analistler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmeye hazır olmadığına ve oylarını kaybederlerse duruma rıza göstermeyeceklerine inanıyorlar. Bu hususta Politik Yol gazetesinin son sayısında Ali Erdi Öztürk şöyle yazıyor. Sonunda karakolluk olacağız. Elbette hepimiz biliyoruz ki artık bu ülkede tarafsız ve profesyonel bir polisimiz yok ve hepsi iktidar partisinin emrindeler. Ve halkın yanında olmayacaklar.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda Süleyman Soylu, seçimlerin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan Türk Polis ve Jandarma Kuvvetleri'nin komutanı ve doğrudan amiridir. Buna rağmen İçişleri Bakanı pratikte bir parti lideri ve bir seçim aktivisti gibi parti rekabeti alanına adım atmıştır. Erdoğan hükümetinin söz konusu üst düzey yetkilisi yaptığı resmi ve genel konuşmalarında iki kez önemli bir meseleye değindi. Onun bakış açısına göre Türkiye'de yapılacak seçimler sadece siyasi ve hukuki bir rekabet değildir ve bir darbe olarak değerlendirilmelidir. Süleyman Soylu, Joe Biden'in ekibi ve PKK liderleri Kandil Dağı'nda talimat veriyor, Kılıçdaroğlu'nun zaferini hedefliyor. Bu darbeye karşı çıkılması gerekiyor dedi.
Aynı zamanda Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işler tek adımda tamamlanmalı ve Erdoğan'ın adı kazanan olarak kutudan çıkmalıdır vurgusu yaptı. Türkiye İçişleri Bakanı'nın tutumları ve iktidar partisinin hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı kurumunun imkanlarını seçim kampanyaları ve saha kampanyaları düzenlemek için yoğun bir şekilde kullanması Erdoğan'ın muhalefet partilerini endişelendirmiştir. CHP Başkan Vekili ise İçişleri Bakanı'nın sert ve taraflı açıklamalarının kendilerini endişelendirdiğini ve rahatsız ettiğini açıkladı.
Bu bağlamda Sözcü gazetesi analisti İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy denetleme merkezini ziyaret ederken yazdığı bir haberde şunları yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliğini ve sağlığını kontrol etmek için 300 binden fazla üyesini kullanmaktadır. Bunlar sandık denetçilerinin çalışmalarını denetlerler. Kesin oy sayım toplantısı tutanaklarının fotoğrafını çekip 5 parti genel merkezine gönderirler ve her 3 dakikada bir Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgilerini alıp kayıt altına alırlar. Önlemler oylama sonuçlarının manipüle edilmesi olasılığını ve ihlal ve dolandırıcılık olaylarını azaltır.
Aynı zamanda Erdoğan hükümetinin muhalefet partilerinin liderleri devlete ait Anadolu Haber Ajansı'nın sonuçlar ile ilgili bilgilerine güvenmediklerini ve bu medya tarafından yayımlanan bilgileri yayımlamak istemediklerini vurguladılar. Geçmiş olaylardan ve kendimizden gerekli dersleri aldık vurgusunda bulundular. Gerekli bilgileri kendimiz yayımlayacağız ifadelerinin altını da çizdiler. Özet olarak söylemek gerekir ki Türk insanı art arda ekonomik krizler ve geçim sıkıntısı çekiyor. Ancak adayların ekonomik vaatleri bir kenara itilmiş, Cumhurbaşkanı adayı adayları yeni reklam yöntemleriyle rakibini sahadan silmeye çalışmaktadır. Buna rağmen görünen o ki Türkiye halkı tercihini yapmış ve Erdoğan hükümetini devirerek ülkede yeni bir yöneteme yer açmaya çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'de seçim adaylarının propaganda çalışmaları isimli sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sizlerle birlikte önce sohbetimizi sonra masalımızı dinliyoruz.
Geçen bölümlerde uzmanların doğadaki unsurların benzerliği ve yine savaşlar ve göç durumları, peri masalları ve efsanelerin benzerliğine sebebiyet verdiğinden söz ettiğini ve her halükarda hepsinin benzerlikleri hakkında genel bir hüküm yürütmenin ve tek bir etkenden söz edilemeyeceğini beyan ettiklerini anlattık. Geçen bölümlerde peri masallarının bir başka özelliğinin de iki mekanlı oluşu ve masalın kahramanı, İki belirsiz mekan arasında hareket halinde olduğunu ve bu iki mekan konusunda emin olduğumuz tek konu iki mekanın farklı oluşundan ibaret olduğunu anlattık. Bu iki mekandan biri her zaman masalın kahramanının doğduğu yerdir. Fakat burada bazı nedenlerden ötürü huzur ve saadet yoktur. Bu yüzden masalın kahramanı huzura ve saadete ermek için bir başka mekana gider. Kısacası iki mekan arasında göze çarpan tek fark budur. Ancak ne var ki bu farklılık bizlere masalın yaşandığı coğrafyayı keşfetmemize yardımcı olamıyor. Gerçekte mekansızlık ve zamansızlık tüm peri masallarının konusu ve sınıfından bağımsız olarak ortak özellikleri sayılır.
Peri masalları ve efsanelerinin bir başka ortak yönü ise masalın kahramanının bekar oluşu ve daha sonra evlenmesidir. Gerçekte peri masalları ve efsanelerin çoğu kahramanı ister kadın ister erkek cinsiyetinden bağımsız olarak bekardır. Bekarlık bu gibi masalların ortak özelliklerinden biridir. Bu öykülerin kahramanı genellikle yalnız ve tek başına yaşamaktadır ve sevdiği çiftiyle birleşmesi masalın tamamlanmasına vesile olur. Nitekim peri masallarının sonunda genellikle bekar kahramanlar evlenir.
Peri masallarının kahramanları genellikle kişiliğinin öbür yüzünü bulmak ve mutlak kemale ermek için büyük çaba harcar. Bu masalların kahramanları yaşadıkları olaylar, karşılaştıkları sorunlar ve engellerle mücadelede aslında cinsiyetine göre kendi kadınsı veya erkeksi ruhunu aramaktadır. Bir başka ifadeyle her masalın kahramanı ister kadın ister erkek olsun saklı kalan ikinci yarısını aramaktadır. Belki de bu yüzden hiçbir zaman doğduğu mekanda saadete ermez ve birçok sınavı geride bırakmak ve birçok tehlikeli engeli aşmak ve ortadan kaldırmanın ardından sonunda hedefine ve idealine ulaşır ve böylece yaşadığı ilk mekana geri döner. Gerçekte eğer kahramanın bulunduğu ilk mekanı bilir ve gittiği mekanı bilinçaltının simgesi sayarsak, masalın kahramanı bilinçaltına ulaştıktan sonra esas yurduna yani bilincine geri dönüyor ve burada uzun yıllar mutlu yaşıyor diyebiliriz.
İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük kaygı veya daha doğrusu uğraşlarından biri hakiki aşka ulaşmaktır. Arifler aşkın iki çeşit olduğunu, bunlardan birinin hakiki ve diğerinin sanal aşk olduğunu ve hakiki aşka ulaşmanın yolu sanal aşktan geçtiğini belirtiyor. Eflatun bu konuda şöyle diyor. İnsan beşeri cemali gördüğünde hakiki cemali hatırlar. Bu durumda insan sanki kanat açmış ve ona doğru uçacak gibi olur. Bu şartlarda ise başka insanlar onun delirdiğini sanır ama bence bu durum kim ona ulaşırsa en iyi ve en güzel hayranlık ve esas saadetin kaynağıdır. Bu bakış açısına göre aşktan maksat vahdete kavuşmak, tekamül ve yücelişe ermek ve mutlak hayrı elde etmektir.
Eflatun'un da inandığı eski Yunan mitolojisine göre insan ilk yaratıldığında mükemmeldi. Yani hem dişi ve hem erkek bir aradaydı. Tanrılardan biri insanın kötülüğünü istediği için onu ikiye böldü ve bundan sonra her insan mükemmel olabilmek için öbür yarısını aramaya başladı. Efsanelerde ve peri masallarında da her kahraman ikinci yarısını arar ve böylece mükemmel olmak ister. İşte bu yüzden aşık ve maşuk başkalarının aksine dış görünüşe aldanmaz ve batını gören bakışları söz konusudur. Örneğin kralın kızı ve Kel öyküsünde kralın kızı Kel'in çirkin görünüşü ve aptalca davranışlarının ardında bir kahramanın yattığını fark eder. Oysa başkaları bu meseleyi öykünün sonuna kadar fark etmez.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Eski zamanlarda bir kral yaşıyordu. Kralın 3 eşi vardı ama hiçbirinden evlat sahibi olamamıştı. Kral her kapıyı çaldı, her türlü adakta bulundu, her türlü tedaviye başvurdu. Ama nafile, hiçbiri fayda etmedi. Günlerden bir gün bir derviş kralın sarayının kapısına geldi. Kralın uyanık iki eşi hemen koşup dervişten bir dua almak ve böylece belki evlat sahibi olmak için hemen dervişin yanına gitti. İki kadın birlikte dertlerini dervişe anlattı. Derviş cebinden bir nar çıkardı ve dua okuduktan sonra nara üfledi ve kralın eşlerini verdi. Derviş kadınlardan bu narı yemelerini ve Allah'a tevekkül etmelerini, Allah ne irade buyurursa öyle olacağını söyledi.
Dervişin bu sözleriyle ümit var ve mutlu olan iki kadın oturup narı yemeye başladı. O sırada tembel olan kralın üçüncü eşi de geldi ve baktı ki iki kadın bir şey yemekle meşguller. Onlarda ne yediklerini sordu ama iki rakip kadın işi bilmemezliğe vurdu ve hiçbir şey yemediklerini iddia ettiler. Tembel kadın da fazla kurcalamadı ama yerde bir nar tanesi gördü, nar tanesini aldı ve yedi.
Bir süre geçtikten sonra Allah'ın iradesiyle her üç kadın hamile kaldı ve 9 ay 9 gün geçti. İki uyanık kadın, iki beyaz tombik ve yüzleri kıpkırmızı nar tanesi gibi iki erkek bebek doğurdu. Ama tembel kadının yüzü sarı, zayıf ve ince bir erkek bebek doğurdu. Zaman geçti ve kralın oğulları büyüdü. Kral ise iyice yaşlandı ve iki gözünü de kaybetti. Kentte ve çevrede bulunan tüm tabipler saraya getirildi. Ama hiçbirinin elinden bir şey gelmedi. Ta ki krala yakındaki dağın zirvesinde bir pirin yaşadığı, pirin fal bakmakta üstüne olmadığı anlatıldı. Kral yaşlı piri çağırdı. Pir kralın falına baktı ve ilacı perilerin kraliçesinin dişi atının sütü olduğunu söyledi.
Yaşlı kral bu sözü duyduktan sonra oğullarını çağırdı ve her üç oğlundan gidip gözünün ilacını getirmelerini istedi. Kralın her üç oğlu bir iş için gönüllü oldu. Kral iki güçlü oğluna çevik atlar ve gerekli malzemeleri verdi ve her ikisini uğurladı. Fakat zayıf olan üçüncü oğlunu bu tehlikeli yolculuğa göndermeye gönlü razı olmadı. Zayıf oğlan kardeşleriyle gitmek için çok yalvardı. Ama kral kabul etmedi ve bu yolculuğun çok tehlikeli olduğunu ve üçüncü oğlunun bunun üstesinden gelemeyeceğini söyledi. Zayıf oğlan çok üzüldü ve annesinin yanına gitti. Annesi neden üzgün olduğunu sorunca macerayı anlattı ve annesinden kralın yanına gitmesini ve bu yolculuk için izin almasını istedi. Zayıf oğlan babası için bir şeyler yapmak istiyordu.
Kralın üçüncü eşi de oğlunu kırmadı. Kralın yanına gitti ve o kadar çok ağladı ve yalvardı ki sonunda kral üçüncü oğluna da müsaade etti. Üçüncü kardeş hemen bir ata bindi ve kardeşlerine yetişmek için yola koyuldu ve sonunda onlara yetişti. Üç kardeş yola devam etti ta ki bir yol ayrımına geldiler. Burada bir taşın üzerinde şöyle yazıyordu. Ey bu yol ayrımına gelen insan, eğer sağdan devam edersen tehlikesizdir. Fakat geç varırsın. Fakat eğer soldan gidersen çok tehlikelidir ama çabuk varırsın. İlk önce yola çıkan iki kardeş sağdan gitmeye karar verdi. Çünkü tehlikeli yoldan devam etmenin makul olmadığını düşünüyordu. Ancak üçüncü kardeş ne olursa olsun tehlikeli yoldan gitmeye ve böylece daha çabuk varmaya karar verdi. Üç kardeş ayrılmadan önce bir kılıcı gömdüler ve aralarında kim erken dönerse kılıcı almasını, böylece kimin erken döndüğünü anlaşılmasını kararlaştırdılar. Üç kardeş daha sonra vedalaşarak ayrıldılar.
Zayıf olan üçüncü kardeş soldan devam etti ve güneş batıncaya dek yol aldıktan sonra bir dağ vardı. Dağın zirvesinden duman yükseliyordu. Kendi kendine geceyi burada geçiririm diye düşündü. Zayıf olan zirveye doğru tırmandı ve dumanın çıktığı mağarayı buldu. İçeri girince orada yaşlı bir kadınla karşılaştı. Hemen selam verdi. Yaşlı kadın burada ne yaptığını ve nereye gittiğini sordu. Zayıf oğlan tüm macerayı anlattı. Yaşlı kadın kralın oğlunun anlattıklarını duyunca şöyle karşılık verdi. Ben perilerin kraliçesinin dadısıyım. Onu kendim büyüttüm. Şu anda perilerin kraliçesi Kaf Dağı'nın ardına gitti ve ben burada kaldım. Dişi atı da şu anda Kaf Dağı'nın ardında. Kralın zayıf oğlu çok yorulmuştu. Yaşlı kadından sordu. Peki ben şimdi ne yapmalıyım? Yaşlı kadın bunun bir tek yolu olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Masalımızın devamını bir sonraki programda dinleyeceksiniz. Fakat bu arada bizleri parsi.ir adresinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Karakal Çölü ile tanıştırmak istiyoruz.
Dünya çapında sayısız turisti kendini çeken doğa olayları arasında çöller de yer alıyor. Huzur ve sessizlikten yararlanarak ve tabii ki çöl gecesinin yıldızlı gökyüzünü seyreden doğa dostlarını büyülemiştir. Çöl insanın gece gökyüzünün enginliğini ve güzelliğini fark edebileceği ve Allah'ın varlığını da her yerden daha fazla hissedebileceği yerlerden biridir.
Çölün sessizliği en rahatlatıcı sestir. Çölün sessizliği, hoş hava ve yıldızlı gece, gökyüzünün rüya gibi en mükemmel sahneleri yaratır. Çöl, insanların her zaman barış içinde olduğu hayali bir dünyadır. Birçok insanın elinden alınacak hiçbir şey olmadığını düşündüğü aynı bozulmamış ve el değmemiş doğa. Ancak çöl varoluş ve yaşamla doludur. İran toprakları dünyanın en güzel çöllerine sahip yerlerden biridir. Bunların en tanınanlarından biri de Karakal Çölü'dür. Bugünkü programımızda İran'ın bu doğa harikası hakkında sizlere daha fazla bilgi aktarmak istiyoruz.
Karakal Çölü, İran'ın merkezindeki Yezd eyaletinde Bafk şehrinin yakınında ve Sadıkabad köyünün hemen yanındadır. Karakal Çölü'nün bu köye yakınlığı nedeniyle bazıları Sadıkabad Çölü olarak da biliyor. Yezd ile Bafk arası 100 kilometre, Sadıkabad köyü ile Bafk arası 15 kilometre kadardır. Karakal Çölü bu köye 2 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Karakal Çölü İran'ın güzel kedilerinden biri olan Karakulak kedinin yaşam alanı olmuştur ve bu çölün ününün sebeplerinden biri de bu kedinin varlığıdır.
Karakal günümüzde adı Karakulaklı olan bu kedinin antik Farsçadaki adıdır. Bu hayvan İran'da yaşayan 8 kedi türünden biridir ve İran dışında bu kedi sadece Afrika'da yaşar. Kara kulakın en ağır ve en hızlı küçük kedilerden biri olduğunu bilmek ilginçtir. Birçok insan kara kulak kedinin bilimsel adının vaşak olan başka bir kediyle karıştırır. Bu iki hayvanın görünüşte pek çok benzerliği vardır ancak hiçbir şekilde aynı değildir.
Kara kulak yalnız ve son derece bölgeci bir hayvandır ve daha çok geceleri gezintiye çıkar. Karakal kuru alanlarda geniş bir alana sahiptir. Örneğin bir karakal kontrolü altındaki toprakların alanı 270 ila 1116 kilometre karelik bir alan olur ve kendi bölgesinde başka bir karakalın varlığına izin vermez. Geçmişte bu kedinin yüksek zekası nedeniyle İranlılar onu çeşitli hayvanları avlamak için kullanmışlardır. Bu kedi türünün dışında kara kulak çölü, turistlere kuşları ve çöl hayvanlarını ziyaret etme fırsatı sağlayan çekici bir yaban hayatına sahiptir.
Tahran Radyosu.
Bu çöl bölgesinin bitki örtüsü çok zayıf ve daha çok kumlu ortamlarda yetişen bitkilerden oluşur. Bu bölgenin bitki türleri arasında İran'da nesyu olarak bilinen çalıları sayabiliriz. Kum tarlaları ve tuz tarlalarının sınırında ılgın çalılarını da görebilirsiniz. Elbette çölün kenarında hurma bahçeleri de vardır ve buralarda yürüyüş yapmak bir seyahat planı için çok çekici ve heyecan verici olabilir.
Bu çölde renklerin birleşmesinden doyumsuz bir huzura ulaşabilirsiniz. Gündüz kumların kahverengi rengine gökyüzünün mavi rengiyle sanki uzak bir noktada birbirlerine ulaşıyorlarmış gibi görebilir. Geceleri ise parlak yıldızlar size uçsuz bucaksız dünyanın büyüklüğünü gösterecektir. Karakal çölü sert görünümüne rağmen akan kumun renginden hareketine kadar pek çok turistin ilgisini çeken gizemli bir alandır. Geceyi Karakal çölünün yıldızlı gökyüzünde geçirmek ve kömürde demlenen çayı içmek de bu bölgede yaşanabilecek diğer keyiflerdir. Ayrıca Karakal çölü büyük şehirler gibi gürültülü merkezlerden uzak olduğu için bu güzel çölde belli bir sessizlik var ve bu sessizliğin de sonucu eşsiz ve tekrarı olmayan bir huzura ulaşırsınız.
Tarihi eserlere de ilginiz varsa Karakal Çölü'nün yolu üzerinde Hicri Kameri 10 asırda yaşayan İranlı şair Vahşi Bafkin'in evini ziyaret edebilirsiniz. Güzel ve özel mimarisiyle bu ev her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen İran'ın milli eserleri arasında yer almaktadır. Karakal Çölü'ne giden yol üzerindeki diğer tarihi cazibe merkezleri arasında Bafkın en büyük su depolarından biri olan Kakamir Ab-ı Enbar hamamı da bulunmaktadır. Bu deponun su hacmi 250 metre küptür ve kubbe şeklindeki tuğla tavanı ile birlikte yerin 4 metre derinliğinde yer almaktadır.
Karakulak Çölü'ne seyahat etmek için en iyi zaman sonbahardır. Yalnız veya grup halinde seyahat ediyorsanız, güvenilir kişilere bulunduğunuz yeri, hareket saatini ve dönüş saatini söylemeye muhakkak özen göstermelisiniz. Yanınıza yeterince su alın çünkü susuzluk hareket etmenize izin vermeyecektir. Kum fırtınası olayına aşina olmalısınız. Bu nedenle yanınızda getirmeniz gereken malzemelerden biri de ağzınızı kapatacak bir eşarptır. Bölgede geleneksel konaklamalarda dinlenebilir veya kamp yaparak gezinizi daha unutulmaz kılabilirsiniz.
Müzik Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsude.ir adresinden de takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.